Saffat 38. Sohbet 21 Ekim 2018 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve Muhammedin ve ala ali sahbihi ve ehli beytihi ecmain. Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Bismillah. Sübhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve lekad yessernel Kur'ane li zikr fehel min müddekir. Ve amel ba'd. Evet, Saffat suresinde Hazreti Yunus ile ilgili olan kıssaya devam ediyoruz. Bu hafta 3. hafta. Bakalım inşallah bu hafta bitiririz diye düşünüyoruz ama nasip. Bir sınırlama getirmiyoruz. Allah neleri nasip etmişse o şekilde devam ediyoruz. Bir başa bir sona gidiyoruz sureyle ilgili. Yani bir genel anlatıyoruz Hazreti Yunus'un başından neler geçtiğiyle ilgili. Bir de daha özele inerek özellikle o kısma yoğunlaşıyoruz. Ne olmuştu? En sonunda balığı karnına girmişti değil mi? Allah-u Teala kendi mahluklarından bir balığa, balığı ona göndermişti. O da balığın karnında bir yolculuğa girmişti. Şimdi çok değişik cihetlerden değişik yorumlar var şeylerde. Onların hepsini bir araya getirmeye çalışacağız, anlatacağız. Mesela şöyle düşünün, hikayenin gidişatını düşünün. Denize atıyor. Atıyorlar ya da atılıyor. Kendisi mülim bir şekilde diyor. Mülim demek levmden geliyor. Kendisini kınamış bir şekilde atıyor. Şimdi orada balık olmasaydı ne olurdu? Bir süre yüzerdi. Açık deniz. Enerjisi biterdi. Büyük ihtimalle boğulur ve ölürdü. Zaten gemiden atmalarının sebebi de o. Tefsirlerde şöyle geçiyor. Yani niye atıyorlarmış? Mantığı da şuymuş. Şimdi gemide yüzlerce kişi var. O da bir kişi. Bir kişinin atılması çoğu kimsenin hayrınaysa o bir kişi feda ediliyormuş. Şimdi gemiden uzaklaştırılacak. Nasıl uzaklaştırılabilir? Gemicilerin o şekilde o anda bir uygulamasıymış. Yani sadece Hazreti Yunus için bir uygulama değil. O dönemde bütün denizcilerin yaptığı uygulama. Hani bugün korsancılıkla, denizcilikle ilgili böyle filmler var. O filmlerde de görüyoruz ki gemicilerin kendine ait bazı kuralları, bazı inanışları var. Hani böyle en meşhuru işte gemide kadın olması uğursuzluktur şeklinde değil mi? Şöyle olursa şöyle olur şeklinde var. O dönemde de demek ki gemicilerin öyle inançları var ve atılıyor. Şimdi biz balığın onu yutmasını ne olarak görüyoruz? Eyvah felaket. Şimdi olaya şahit olduğunuzu düşünün. Denizde bir adam var, kocaman bir balık çıkıyor ve onu yutuyor. Eyvah, biz bunu felaket olarak algılarız. Bir cihetten baktığımızda deriz ki ya belki yüzerek hayatta kalabilirdi, kurtulurdu balık yutmasaydı. Çünkü balığın yutması demek zahiren kötü bir şey. Ona üzülürdük. Fakat bu hikayeyi bildiğimiz için, Kur'an'da geçen bu hikayeyi bildiğimiz için ne diyoruz biz? Bak, iyi ki de yutmuş. Yani Allah'ın rahmeti diyoruz buna. Ama neden? Hikayenin sonunu bildiğimiz için. Ya da hikayeyi hiç bilmediğiniz düşünün. İlk defa buradan okuyoruz. Bakıyoruz ki onu biz sahile attık diyor. Hani o kısımlar da var, görüyoruz. Demek ki Allah indinden baktığımızda sonu kötü, başı kötü gibi gözüken olaylar aslında çok büyük bir rahmet. Hayırlara vesile oluyor. Yalnız burada bir şart koymuş. Bakın 143. ayette. Felevla ennehu kâne minel müsebbihîn. Eğer tesbih edenlerden olmasaydı diyor. Şimdi bu şart cümlesi. Ne olurmuş? Devam ediyoruz o şeyle. Lelebise fil batnihi ila yevmil yub'asûn. Bas gününe kadar, yani insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar onun kalacaktı diyor. Karnında kalacaktı. Şimdi tamam, balığın YouTube'da onu sahile atması biz hikayenin sonunu bildiğimiz için diyoruz ki hayır bak böyle olmuş böyle olmuş. Ama hikayenin akışı içerisinde olayın ceyran ettiği yerde, hani entropinin devam ettiği yere bakarsak şart var. Velevla diyor. Hani velev Türkçe'de de kullanılıyor. Velev ki diyoruz ya hani. Velev ki şöyle olmasaydı. Velevla. Yani şöyle olmasaydı. Bu ne anlama geliyor? Olmuş. Eğer olmasaydı akıbet farklı olacaktı. Yani balığın karnında kalacaktı. Alternatifler ne? Burada alternatifleri yazmış. Ya balığın karnında ölecekti. İkincisi değil mi? Yani ölecekti, kalacaktı. İkincisi ölmeyecekti. Fakat kıyamete kadar onunla bir yolculuğa gidecekti ya da balık ölecekti. Yani sonuç üçünde de hayır olmayan bir akıbet yaşanacaktı. Fakat işte burada cüz'i iradenin araya devreye girmesiyle akışın değiştiğiyle ilgili bir mesaj var. Eğer musbihinden olmasaydı, yani tesbih çekenlerden olmasaydı, farklı bir şey olacaktı. Bunun bize verdiği mesaj ne? Ama şöyle şöyle oldu. Yani velevla ile başlayan cümle zıttına döndü. Böyle oldu. İyi bir şey. Demek ki burada kişinin kendi iradesiyle yapması kaderi değiştirdiğiyle ilgili bir mesaj var burada. Yani külli irade var. Bir de cüz'i irade var. Burada cüz'i iradesini kullandı. İki ciheti var bu tesbihi. Bir o anda, yani balığın karnına girdiği anda tesbih yapıyor. Neydi o tesbih? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimi. Bunu dediği için bir kurtulmaya vesile. İkincisi, tefsirlerde şöyle geçiyor. Evvelinden tesbih çekenlerdendi. Yani musbihlerdendi. Musbih, tesbih çeken. Sebbaha yusebbihu tesbih. Bunu da yapana ne deniyor? Müsebbih. Bunlarda iki manası var. Birincisi, siz hayatınızın her aşamasında, bakın bura çok önemli, musibet daha gelmeden, darlıkta değil bollukta, Allah'ı çokça anarsanız, zikrederseniz, Allah da size zor durumlarınızda yardımcı olur. Hani bunun ayetsel şeyi ne? Feskuruni ezkurkum. Siz beni zikredin ki, bakın orada şartı önce kula bağlamı. Feskuruni. Feskur zikret demek. Ni beni.
Hatırlamak ama.
Evet. Yani zikri açıklayacağız şeyden. Beni zikredin ki feskurkum. Ben de sizi zikredeyim. Yani önce bakın ben sizi zikredeyim, siz de beni zikredeyim değil. Neye bağlanmış? İradeye bağlanmış. Neden? İmtihan dünyasındayız. Bu dünya hakiki değil, imtihan dünyası. Yani bizim amellerimize bakıyor. Cüz'i irademizi nasıl kullandığımıza bakıyor. Bunu yaparsan sonuçlarını alıyorsun. Öbür türlü biri itiraz edebilir. Bana niye, o diğer kişiye neden şunları şunları şunları verdin de bana vermedin? Allah-u Teala diyecektik, bak o bunları bunları yaptı. Sen ne yaptı? Dolayısıyla bollukta ve darlıkta zikretmek. Şimdi zikretmeyi söyleyeceğim. Şimdi burada tesbih geçiyor ama tesbih zikrin özel bir hali. Zikir daha büyük bir kavram. Tesbih onlardan bir kavramlardan bir kavram. Yani kişiler tesbih ederek de zikrederler. Değil mi? Tesbihi alıyorum size. Allah Allah, Sübhanallah, Sübhanallah. Ne yapıyoruz? Tesbih ediyoruz. Ama zikir için zihinsel faaliyet lazım. Mesela şu, buraya hafıza takılıyor ya buraya. Onun ismi zakira. Yani zikirden geliyor. Bakın hafıza değil. Zakira. Yani zakira ne demek? Akılsal, zihinsel bir fonksiyon. Sadece akıl mı değil, üç fonksiyonu varmış. Zikir akılda, zikir kalpte ve zikir dilde. İşte dilde olması daha tesbihe yakın bir mana. Bir şeyi Allah Allah diyorsun ama televizyon seyrediyorsun Allah Allah Allah. Bu zikir değil. zikirden uzaklaşıyorsun. Ne zaman ki Allah'ı düşünüyorsun, tefekkür ediyorsun, rabıta yapıyorsun, yani Allah'ı düşünürken tesbih yapıyorsun, bu zikre gidiyor işte. Yani anarak, aklına gelerek, yönelerek, ama buna kalple iştirak edecek, kalple iştirak edecek, dilde iştirak edecek, zihinde iştirak edecek. Bu yapıldığı zaman zikir oluyor. Bunun özel bir hali de tesbih. Biraz evvel ne dedik? Eğer şeylerden olmasaydı. Velevla ennehu kâne minel musbihin. Eğer müsebbihin, tesbih edenlerden olmasaydı. Demek ki önceden öyleymiş. Bunu biraz evvel ne olarak açıkladık? Zorlukta da, darlıkta da. Güngör Hocam şunu söylemişti çok güzel bir şekilde. Ya eğer insanlar normal yaşantılarında, her hallerinde güzelce Allah'a yönelseler, bağlansalar zaten belki de musibet gelmeyecek. Ama rahata girdiklerinde, rahata ulaştıklarında, Allah'tan uzak kaldıkları için bela ve musibetle ancak Allah'ı hatırlayabildikleri için, ona yönelebildikleri için de başlarından musibet eksik olmuyor. Yani önemli olan zikir, Allah'ı hatırlamak. Sen bunu varlıkta da, yoklukta da, darlıkta da, rahatlıkta da yaparsan zaten sorun yok. Ama hasta olunca aman ya Rabbi, ya görür gibi, Allah'ın gözü, yani gözünün içine bakar gibi dua ediyoruz. Öbür türlü dua bile etmiyoruz. Neden? İşler tıkırında. Biz bu dünyaya niye geldik? Allah'a kulluk etmek için. Ben cinleri ve insanları ancak liyabdullah, Allah'a kulluk etsinler diye yarattım. Amaçtan uzaklaşıyoruz. Biz zannediyoruz ki mesleğimiz asıl, bu dünya asıl, biz bunlar için geldik. He, ahiret de var ya, namaz da var. Bak bunları da yapıyorum, ben dindar bir adamım. Halbuki olay tam tersi. Oyun ve eğlence burası. Geçici bir süreliğine bir hayat. Bizim hayatımız ahiretteki hayat. Ne diyor hadis-i şerifte? El-aişetu fil-aişede ahire. Asıl yaşam ahiretteki yaşam. Burası oyun ve eğlence. Ama biz tam tersine. Yani asıl hayat burası ama din de var ya. Evet bak, namaz kılmalıyız, ara sıra oruç tutmalıyız. İyi bir dindarlık, iyi bir şeydir. Yani bunu inançlı insanlar, biz bile böyle yapıyoruz. Bırakın ateistleri, deistleri, diğerlerini artık. Biz bile maalesef bu modda yapıyoruz. İşte daha normal yaşantıda, bolluktayken müsebbihin olanlar, işte Allah'ın kurtuluşuna vesile kıldığı insanlar, yaptıkları amel dolayısıyla. Bu bir. İkincisi, zaten öylesin ya da değilsin, bir musibetle karşılaştın. Yine yüzünü Allah'a döndüğünde tesbih ediyorsun ya orada. Yine bu da kurtuluşuna vesile oluyor. Mesela bir örnek anlatılıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir kimseye had cezası uyguluyor. Sübhanallah diyor, bırakıyor cezayı devam ettirmeyi. Neden diyor? Çünkü Sübhanallah demek azabın gitmesine vesileymiş. Bu şeyde, yani tesbih bazen azabın gitmesine şey oluyor. Bu ayetlerde de siz şükrettiğiniz sürece ya da Allah'tan af dilediğiniz sürece neden Allah size eziyet çeksin ki diye ayeti kerime var. Yani o anda bile Allah'a hulusi bir kalple yönelip de zikrettiğinizde, tesbih ettiğinizde ve o ana muvafık düşüyorsa, yani kelimeler o ana muvafık düşünüyorsa tesiri var. Bir kere Rabbimin hoşuna gidiyor. Mesela şeyi düşündüm ben. Yol duası var. Arabaya biniyorsunuz ya. Evet, bu. Şimdi bu bir ayet-i kerime. Zümer 11 miydi? Zümer 13 müydü? Öyle bir şey. Bunu şey yapıyorsunuz. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, kim ki bu duayı diyor okur da kaza geçirirse diyor, başına bir şey gelirse diyor, ahirette benim yakama yapışsın diyor. Şimdi nasıl bu kadar özgüvenli konuşabiliyor? Çünkü metne baktım, bu duanın metnine baktım. Şükür var. Subhanellezi sahhara lena haza ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina le munqalibun. Yani orada şükür. Eğer diyor ya Rabbi, seni tesbih ederiz, sübhansın sen. Eğer sen bize bunları vermeseydin, musahhar kılmasaydın, biz buna güç yetiremezdik. Yani iyi ki verdin bunları. Şimdi bakın, bu idrakla arabayı kontağını çalıştırdığınızı düşünsenize.
Bu idrakla olur da hocam, mesela bize çocukluğumuzda araya giriyoruz.
Nasıl?
La ilahe illallah, tesbihane kelime, küsümüne zalimini sıkıntı zamanlarınızda okuyun dediler. Hı. Ama şu Yunus'un senaryosunu yaşamadıktan sonra, onu inanarak söylemedikten sonra ezberlemiş neye yarıyor?
Şimdi hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu var ya, burada haklısınız. Ama Allah-u Teala'nın rahmeti öyle geniş ki. Yani bilmesen onu söylüyorsun ya, o değerli oluyor.
Tabii ki onu.
Yani çocuğa ezberletmişler. Yani yeni yeni konuşmaya başlıyor. Babacığım seni çok seviyorum. Belki anlamını bile bilmiyor. Annesi onu öğretiyor ya. Ya sen dünyaları önüne vereceğin geliyor. Yani kelimelerin sıralanması bile, manasını bilmeden sıralanması bile. Mesela Fatiha'yı işte biz tam olarak daha yeni yeni öğreniyoruz değil mi? Yıllarca okuduk. Ama Allah'ın o söylemen bile, mesela İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakim. Ya Rabbi beni sırat-ı müstakime eriştir. Yani ne dediğini bilmiyorsun. Ama her namazında söylüyorsun ya, Allah söylemiş gibi kabul ediyor. Aa bak, benden hidayet talep etti. Bu Allah'ın çok büyük bir rahmeti. Bir de bilerek girdiğin zaman, kelimelerin içine gire, kelimelerin manasına girdiğinde daha farklı. Bir de işte burada idrakla girdiğinde çok farklı. Şimdi Hazreti Yunus bunları birisinden öğrenmedi. Belki bir yerden duymadı. Fakat öyle bir idrak ki, La ilahe illa ente. Bak, hu dedi. La ilahe illallah değil. La ilahe illallah hu değil. La ilahe illa ente. Neden? Neden orada birinci muhatap şahıs var? Çünkü Allah'ı görür gibi orada. Bismillah. İnni veccehtu veçhiye lillezî fetaras semâvâtu vel ardı hanîfen. Yani veccehtu veçhiye. Orada birebir var. Yani Allah gâib değil. Uzak değil orada. Orada görür gibi. O idrakla. Hani sizin dediğinize destek olarak söylüyorum. Bir de üçüncü aşamasında işte idrakınla söylediğin. Hatta bu kelimelere bile gerek yok. Yani Arapça bilmene gerek yok. Yani dedim ya, 99 depremine misal olarak verdik. 99 depremini. Yani orada insanlar Arapça konuşmadılar ama Allah'a öyle bir yönelmişlerdir ki, nasıl bir rabıtayla yöneldiklerini düşünsenize. Yani belki başımızdan herkesin böyle bir şey geçmiş olabilir. Böyle çok büyük bir zorluk. Sadece Allah'ın yardım edebileceğini ve onun tek güç ve otorite olduğunu anladığımız hepimizin muhakkak başından geçmişti. Niye muhakkak diyorum biliyor musunuz? Bu ayetler var ya, Kur'an hepimizin yaşantısı. Bir şekilde bu Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bizim yaşantımız var. Hatta tasavvufta şöyle bir söz vardır. Herkes bu ayetleri yaşamalı, yaşaması gerekir yaşantısı boyunca. Yani o seyri suluğu var ya kişinin, manevi seyri suluğu, manevi seyri suluk içerisinde her ayetin yaşanabilirliği var. Bu ayeti nasıl yaşayacaksın? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimine. Yani buradaki değil de bu kıssa içerisinde geçen. Mecburen yaşantının içerisinde olacak, olmuştur. Ya da olduğunda, böyle bir durum olduğunda sen nasıl yönelebilirliğin var? Yani potansiyelin ne? Bu değerlendir diyor. Ya sen bunu yaşarken zihninle idrak ediyorsun. Tabii ki bu böyle diyorsun. İdrak etmiyorsan da sana bir şekilde idrak ettirtiliyor. Ama insan tefekkür edip de olayları birbirine bağlayıp da düşünüp de yaparsan çok büyük imtihanlarla karşılaşmıyor. Kendi yaşantısını da anlamak, idrak çok daha kıymetli. O duanın geçtiği yere bir bakalım. Enbiya suresi 87. ayet, sayfa 328. Şimdi o ayete bakarsak, 87. ayete. Burada şeyi hatırlıyor. Yani Türkçesini okuyorum. Zünnun'u da hatırla. Ve zennun izâ zehebe evet, iz zehebe muadiben. Yani gadaben. Muadib. Kendisini asla sıkıştırılmayacağını sanmıştı. İlginç burası. Karanlıkların içinde nida etti. Yani bu balın karnının da çok romantik bir yer olmadığını söylüyor zulümatın içerisinde. La ilahe illa ente subhanek inni küntü mine zalimin. Şimdi bunun bakın ikinci bir ayet sonrası için açtırdım size burayı. 88'e bakalım. Festecebna lehu. Bak işte diyor, kim bu duayı kabul ederse isticap edilir ya, müstecip olur o dua kabul. İşte bu ayetsel delili. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani ayetleri kendisine inmiş. Kendisi yaşıyor. Bak ne diyor burada? Biz ona icabet etti. Festecebna lehu. Ona icabet ettik. Ve necaynahu. Onu kurtardık. Minel gam. Gamdan kurtardık. Hani ne diyor ya, kim ki sıkıntı zamanlarında, gam zamanlarında bu duaya okursa şifa olur ya, işte bak ayetsel delile. İcabet edilir diyor. Duaya icabetin sebebi, gamın izalesinin sebebi. Bir de bakın çok dikkat edin. Ve kezalike nunci el müminin. Yani bak Yunus değil. Hazreti Yunus değil sadece. Lil müminin. Yani işaret yani. Kezalik işte bu. Kezalik işaret yapıyor. İşte bu şekilde eğer siz de bunu okursanız ne diyor? Biz de müminleri kurtarırız. Yani okuyun kurtulun. Sübhanallah işte.
Bunu okuduktan sonra hep dualarının başına kattın yani. Ya önce Allah'a hamd edin. Sonra Resulullah'a salatü selam edin. Duanın kabulünün
evet.
Ön şartları. Bir de bunu hadiste öğrendikten sonra hep duaya kadar oldu. Biz de böyle yapalım inşallah.
Bundan sonra dualarımıza Hakan hocamızın dediği gibi bunu da katarak şey yaparsak. Yani şöyle hani bir şey söyleniyor. Bak ne de Namık hocam ne dedi buradan? Hadis-i şerif var dedi. Kim dedi dua bunu vesile ederek, bunu söyleyerek dua ederse bu duanın kabul oluruna, müstecip olmasına vesile dedi. İşte bununla 188. ayette bunun işaretlerini gördük. Kurtulmaya, gamın gitmesine ve duanın kabul olması. Bak bir kere icabet. Dua, icabeti dua. İkincisi izaleyi gam, gamın izalesi. Üçüncüsü ne? Kurtuluşa vezle. Ne diyor bakın orada? Nünci, yani necat. Şeyi. Bakın üç tane faydası olduğunu burada ayetlerden şey yapıyoruz. Yani bu sadece bırakın derin manasının derinlerine girmeyi, direkt söylesen bile Allah'ın hoşuna gittiğinin ve bir şeylerin, yani anahtar gibi manevi o söz dizisi bir şekilde bir şeylere tesir ediyor. Bunun gibi. Şimdi kelime manasına bir daha girelim. Geçen hafta biraz girmiştik. Bakın. La ilahe. Yani burada ilahı reddediyorsun. Nefi var orada. Nefi. La ilahe. Hiç mi ilah yok? Var. İlla istisna var. Ent. Ente. Sen. Yani şimdi düşünsenize balığın karnında bütün tek ve gücün onun olduğunu şey yapıyoruz. Ya balığın karnında ıslak ıslak o asitsel yapıyı, mukozanın o yumuşaklığını falan bir hissetseniz de kapkaranlık ve bunun bir ödül değil ceza karşılığı olduğunu biliyorsunuz. Tamam ya Rab ya Rab, tamam ben teslimim. La ilahe illa ente, senden başka yok. İkinci ne diyorsunuz? Sübhanek. Sübhanek ne demek? Bu Arapça bilenleri içiyorsun. Mef'ulü mutlak. Sübhanek. Yani onun başında aslında üsebbihu sübhanek. Yani senin sübhanlığını tesbih ediyorum diye bir kısım var. Ama sadece sübhanek kullanılıyor orada. Ben ilk başlarda bu ayeti şöyle anlamıştım. Senden başka sübhan yok. Yani sen ente sübhan fakat. Yani sen sadece tek sübhan sensin. Bu manası da var ama teferruatına girdiğinde bakın bu ayette zaten bunu müellif ayırmış bunu. La ilahe illa ente orada bir durdurmuş. İkinci kısım. Sübhanek yani senin sübhanlığını tespit ederiz. Ederim. İkinci kısım ne? İnni şüphesiz ben küntü oldum minez zalimin. Zalimlerden oldum. Burada ne var? Buraya ne diyebiliriz? Tek bir kelimeyle. Acziyet. İtiraf. İtiraf var yani. Yani tamam. Ben suçluyum. Ben zalimim. Veya teslimim yani. Tamam ben şeyim. Aynı Hazreti Adem'in duası gibi Seyyiduna. Yani tövbe. Rabbena zalemna enfüsena. Ben nefsime zulmettim. Eğer illem tafir lena. Eğer sen bana merhamet etmezsen biz de hasirlerden yani hüsrana uyanlardan uğrayanlardan oluruz. Bak mantık aynı. Yani suçu kendine aldığında ya Allah biliyor kaçamazsın. Mesela biz eskiden müdürün karşısına çıkardık, talebeyiz. Suçlusun. Hocam şu şöyle yaptı da bu böyle yaptı. Kendine hiç şey yok. Ya hoca bilmiyor mu senin hatanı? Ama desen ki hocam ben yaptım affedersiniz. Sen suçlu benim. Ya affına vesile. Şeytan ile Hazreti Adem'in farkı ne? Adem tövbe etti. Şeytan tövbe etmedi. Farkı o yani. İkisi de günahkar. İkisi de bir anlamda eyledi. Yani bunları sizle paylaşmak istedim. Şimdi başka şeylerine girelim. Başka cihetlerine girelim konuların. Bayağı hazırlandım. Bayağı okudum ama bakalım zaman yetecek mi? Belki haftaya bile kalabilir söyleyeyim. Sorun var mı kalırsa?
Kalsın.
Kalsın mı? Tamam. Şimdi şeyden okudum. Böyle değişik kaynaklardan istifade ediyorum. Yani tek bir yerden değil. Hani kendim düşünüyorum ediyorum. Ben bu ayetten ne anlıyorum? Bir de başka ilim şeyleri olan kimseler ne anlamış diye. Yani bundan her kesimden okuyorum ama. Ruhul Furkan'dan da okuyorum. Elmalı'dan da okuyorum. İşaret tefsirlerden de okuyorum. Şimdi Ruhul Beyanı ve Bahrül Medit var.
Neyse El Semerkand'ı var.
Hı hı.
Onu da verebiliriz.
Tamam hocam okuruz. Ahmet Hulusi'den okudum. Evet. Ahmet Hulusi yani internette şey yaptım. Balığın karnı diye oradan ama güzel bir tespiti var.
Orada çok şeyler var. Ona çok gülmüyor.
Ama bazı yer şimdi bakın şöyle benim bir tespitim var. Diyorum ki bir insan %100 hatalı olamaz. Bir insan %100 kötü de olamaz. Yani Allahu Teala herkes de farklı esma tecellileriyle şey yapmış.
Zaten tamamen kötü olsa dikkat çeker. Yani insanlar anında kopar.
Evet.
Hata payı var. Hı-hı. Ama doğru tarafları da var.
Doğru tarafta. İşte ya bir süre sonra filtreleyebiliyorsun onları.
Bilen filtreliyor.
Evet.
Ama bilemeyen
tabii. Yani bir
ilim. Hocam zaten amaç da o ya. Hı-hı. Kitaplarını ücretsiz dağıtıyor. Biliyorsunuz değil mi?
Biliyorum.
İnternetten tıklıyorsun. Adam sana cidden kitap veriyor.
Şu tespiti hoşuma gitti. Şöyle diyor. Şimdi Hazreti Yunus aleyhisselam hidayeti kendinden zannetti. Şimdi hatası var ya. Şimdi halbuki onun görevi tebliğ. Hidayet Allahu Teala'ya mahsus. Ona ait. Fakat tebliğ etti. Sadece iki kişi iman edince bıraktı. Ne oldu? Ebaka. İbak yaptı yani. Yani kölenin sahibinden kaçması gibi kaçtı. Yani Kur'an ifadesiyle söylüyorum. Benim ağzım edebim müsaade etmez ona ama o şekilde. Şimdi bu cihetle şunu söylüyor. Yani hidayetin kendisinden olduğunu zannetti o yüzden. Eğer hidayetin Allah'tan görevinin sadece tebliğ olduğunu bilseydi bu sorun olmazdı. İşte balığın karnında idrak ettiklerinden birisi de buydu diyor. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü münezzalime. O yüzden bunu idrak ettikten sonra yani birçok şey idrak etmiştir. Sadece bunu değil ama paket olarak yüklenmiştir. Ama idrak ettikten sonra ne oldu? Ayetlerde diyor biz onu tekrar resul olarak gönderdik diyor. Bakın o ayet benim çok ilgincime gitmişti. Kaçıncı o? 147 ve erselnahu ila miyetin elfi. E peki daha evvel şey değil miydi? Resul değil miydi? Bak burada tekrar ersel ne diyor? İkinci kez diyor. Yani o idrakla yani balığın karnında aldığı yeniden Allahu Teala'nın idrak ettirtmesiyle edildiği idrakla tekrar resul olarak gönderiliyor. Yani 33 sene tebliğ ediyor. O zaman da mürselde.
İkinci bir dönem.
İkinci bir dönem. Ama ikinci dönemin birinci dönemden farkı ne biliyor musunuz?
Çok fazla iman eden var. Hepsi iman.
İdrak. Yani bir tık fazlasıyla artık bize balığın karnındasın çıkmışsın idrak. Yani eskisi midar mısın yani balığın karnından çıkmışsın. Denizden kurtulmuşsun.
Ama bir şeydi yüz binler iman edecek firar eder miydi etmezdi. Onu bilmediği için.
Ama işte bak o idrakla beraber Allahu Teala yeni bir şey açıyor. Yani onunla gidiyor artık. Ya tamam artık bir kişi bile iman etmesi sorun değil çünkü görevini tebliğ bitiyor. Şimdi bu yüz binlerce kişinin idrak etmesi yine kendisi idrak ettirtmiyor. Kendisi hidayet edemiyor. Hidayet yine Allah'tan. Ama bu sefer daha bir tevekküllü gidiyor artık olaya. Daha bir teslimiyetle gidiyor. Ya Allah var diyor. La ilahe illa ente. Yani ben yine ama bu sefer işte yüz binlerce. Hatta daha fazlası diyor. Mustafa diye bir arkadaşım var. Güzel bir tespiti var. İmkanların bittiği yerde Tevekkül devreye girer. Tevekkül devreye girdiğinde de mucize ortaya çıkar diyor. Yani normal sünnetullahın olayların akışının dışında olaylar cereyan eder diyor. Fakat senin onu idrak etmen gerekiyor. Yani bu iş benden değil. Ben yapabileceğimi yaptım. Benim yapacağım bir şey yok dediğinde, teslim olduğunda, tevekkül ettiğinde olağanüstü. İşte tevekkül ettiğinde, teslim etti, idraka girdiğinde 100.000 kişi iman ediyor. Sen iki kişi iman etmişti.
Mucize oluşu peygamberler. Veli kullarda keşif ve ilham değil mi?
Tabii tabii. Yani şöyle ben olaydan bakarak söyleyeyim. Yani kişide zuhreden mucize değil. Olay öyle büyük büyük ki olay bizi aciz bırakıyor. Yani kişiden kaynaklanan bir şey söylemiyorum. Yani burada da balığından karnından çıkması Hazreti Yunus'un mucizesi değil de olaysal bir mucize. Yani öyle bir olaylar yani gerekenleri yapıyorsun ama yok bu değil. Mesela Hazreti Hacer örneği. Safa ile Merve arasında gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Yedinci bitti, Merve tepesine geldi. Bitti artık, olay bitti, yapabileceği kalmadı. Teslim, tevekkül, bitti. Ama orada, hemen orada su çıktı, zemzem çıktı. Yani senin tevekkül ve teslimiyetinin maksimumuna erdiğinde sünnetullah değişiyor. Yani oradan su çıkıyor. Niye daha başından evvel çıkmadı? Şöyle düşünmüyoruz bak. Ya koskoca peygamber oğlu. Koskoca peygamber hanımı hemen çıkabilirdi. Hayır, Allahu Teala idrak ettirtiyor. Git gel git gel çabaya bağlıyor onu. Ama çabanın sonunda bir şey yok. Ya Rabbi ben teslim oldum. Hemen orada zemzem çıktı. Sünnetullah değişiyor. Yerden öyle bir anda çıkması sünnetullahın içinde olan bir şey mi? Değil. İşte mucize oluyor. Yani Hazreti Hacer'den ya da İsmail'den kaynaklanan bir şey değil. Olayın aslı mucize yani. Aciz ettiriyor. Tamam Allah'ım la ilahe illa ente sübhanek su çıktı. Hemen hemen aynı mantık yani. İşte ilk başta 33 senede 2 kişi balığın karnından gidiyor 100.000'lerce kişi. Allah'ı ne diyor? Hidayet bendendir.
Aciziyeti yaşatıyor yani.
Aciziyeti yaşatıyor. Ama şunu demek istiyorum cümlenin başında söyleyeyim ya. Sen başından ben acizim Kadir Allah. Ben tebliğciyim, hadi Allah dersen bu zaten vuku bulmuyor. Yani bunu doğru anlarsan. Ama yanlış anlarsan görevin itibariyle bunu anlaman gerekiyorsa peygamber yani Allahu Teala sünnetullahıyla hatta sünnetullah dışı olaylarda sana bunu anlatıyor. Yani bizde de böyle. Yani hani Nasreddin Hoca'nın fıkrası var ya bir gün merak etmiş, kabre girmiş. Neler oluyor falan diye yatmış hani sorgu melekleri gelecek falan diye gelen giden yok. O da böyle canı sıkılmış uzaktan da eskiden fincanları katırlara sararlarmış gidermiş canı sıkılmış kalkmış selamun aleyküm demiş. Tabii katır da ürkmüş sallanmış sağa sola vurmuş o fincanlar da kırılmış. Adamın da tek geliri o. Önce korkmuş falan sahibi ama bakmış orada Nasreddin Hoca onu bir güzel dövmüş orada. Şimdi ertesi gün şeye gitmiş, köy meydanında kahveye falan gitmiş işte. Biliyorlardı onun öyle bir amel yapacağını. Hoca demişler, ahirette ne var ne yok, öbür tarafta ne var ne yok. Vallahi demiş, fincancı katırdan ürkütmezseniz bir şey yok. Yani biz aslında fincancı katırlarını ürkütüyoruz. Yani olması gerektiği gibi davransak, gerekenleri yapsak dayak yemeyeceğiz. Ama varlıkta da yoklukta da Allah'ı anmıyoruz yani. Ansak, yönelsek niye bize Allah kendine musibetle hatırlatsın ki? Ama suçlu yine biziz yani.
Şöyle desek daha iyi değil mi hocam? Hı. Mesela buradakilerin hepsini ben Allah'ı andığını hiçbir zaman unutmadığına şahidim. Ama onu istediği gibi yapıyorum.
Tabii. Şimdi seviye artıyor. Şimdi sınıfı zar zor geçen birisiyle sınıfın başarıları arasındaki bir fark var. Öğretmen bunu biliyor. Öbüründen beklediğini diğerinden beklemiyor. Yani belki çalışkan öğrenciye fakir tembel öğrenciden daha fazla kızıyor.
Level atlayacak.
Level atlayacak çünkü hatta, ondan beklenen var.
Hatta tasavvufta zikir verirler. Tamam mı? Dirt deniliyor ya. Bir verir onu yaparsın yaparsın yaparsın ondan sonra o gayreti görünce bir tık atlatır. 5.000'den 10.000'e çıkarır. Hız kesme böyle böyle arttırırlar.
Yani onun denmesi için dediğiniz haklısınız. Yani seviye arttıkça beklenti de artıyor. Yani Allahu Teala bizim kapasitemiz alanında şey yapmamızı istiyor. Davranmamızı bekliyor. Ondan fazlasını da yüklemiyor. La yükellifullahu nefsen illa vüseha. Ama bunun diğer anlamı da şu. Yine Gümer hocam söylemişti. Yani Allah yüklüyorsa bunu, vüseha ediyorsa senin de kaldırabilirliğin var. Hani biz öbür kısmını düşünüyoruz genellikle. Ya kişiye kaldıramayacağından fazlasını yüklemez. O rahat. İyi de senin başına gelmişse bir şeyler yükleniyorsa senin bunun kaldırabilirliğin var. Sen de kaçma. Kaldırabilirliğin var ki yükleniyor. Allah sana biliyor senin kapasitene. Yani kişinin konumuna göre kapasitesi var. Allah da buna uygun davranıyor. Kapasite arttıkça da artık ondan beklenenler aşağıdakiler gibi olmuyor. Bu avantaj mı? Avantaj. Ama yaşanırken sorun gibi gözüküyor. Aynı Yunus Aleyhisselam'ın balığın yutması, felaket gibi. Televizyon haberlerinde görsek adamı balık yuttu. Ama yutmasa ne olacaktı? Ama yuttuğu alanda da belirli bir idrak ve irşat var. Evet. O Ahmet Hulusi'den de bu hoşuma gitmişti bu şey. Yani hidayet Allah'tandır. Kişiler bilmezse böyle imtihana tabi tutular. Onu da söylemek, üstlemek istedim. Evet. Şimdi sohbeti dinleyenlerden ve Hakan arkadaşımız, Hakan Çınar bir şey göndermiş. Balık resimleri göndermiş. Çok hoşuma gitti. Şeffaf balık. Balıklar var ama sanki her tarafı şeffaf. Bunu niye anlattım? Bir rivayete göre tefsirlerde geçiyor. Bu Allah'ın özel olarak yarattığı bu balık, Hazreti Yunus'u içine alanın şeffafmış. Yani şeyi idrak ettikten sonra, La ilahe illa ente subhane inni küntü münezzalim. Bunu idrak ettikten sonra balık hemen bak onu denize, karaya atmıyor. Bir rivayete göre 40 gün dolaştırıyor. 40 gün bir şey oldu mu size, bir şeyi işaret etti mi? 40'ın Arapçası ne?
Erba.
Erba ile ilgili bir şey var. Erba'in tasavvufta 40 günlük o çile denilen, halvet denilen şeyin ismidir.
Erba'inler var zaten.
Evet. Yani işte her sıkıntıda bir imtihan var. Her imtihanda bir sıkıntı var. Aynı Yusuf Aleyhisselam'ın kuyunun içinde olması gibi. Yusuf Aleyhisselam'ın hapiste olması gibi. Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Sevr mağarasında olması gibi bir halvet hali var. Nasıl o halvetin özelliğine? İzole. Kapalı bir alan. Allah-u Teala orada ne yapıyor? Sen sadece Allah'ı tesbih ediyorsun. Bak, La ilahe illallah subhaneke kısmı. Sadece tesbih ediyorsun, zikrediyorsun ve Allah-u Teala da orada bu halvetsin açıklamalarında yaşayanlar anlatıyor, kitaplarda da geçiyor. Sana müşahede yaptırtıyor. Yani gaybi alemleri de sana anlatıyor. Bir şekilde de ilim veriyor. Yani hem orada bir imtihan süreci varmış, hem de bir ledunni, hikmetsel ve ledunni ilimlerin, yani batıni ilimlerin müşahit olarak göreceğin bir şey var. İşte bu tasavvuf kitaplarında yazan balık şeffaftı. Allah-u Teala da o deryanın alt kısımlarını ona esrarlarıyla beraber gezdirdi de bunun işareti Allah olabilir. Neden? Çünkü bir günde de yani onu idrak ettirdi, hemen kıyıya da atabilirdi. Neden 40 gün? Yani rivayetsel kısımları bunlar. Tabii ki ben böyle biraz değinme hoşuma gidiyor. Burada da şunu gireceğim, bazen tasavvufi kısmına girdik. Bakın tasavvufi nefislerin kademeleri vardır. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, safiye şeklinde bu şekilde gidiyor. Şimdi bakın nefsi emmare hepimizde olan nefis. Özellikle bende olan. Emir eden, çok çok emir eden nefis. Fakat bakın burada ayete bakın, 142'ye bakın. Ve huve mülhim. Evet, o ayet de var. Emmaretun ve bir de nefsi levvameye yemin ederim ki de bir ayet var. Oksun bir nefsi levvame. Yani Allahu Teala yemin ediyor. Bakın üzerine yemin edilen şeyler kıymetli şeylerdir. Emmareye yemin ediyor mu? Benim bildiğim kadarıyla yok. Aydın durdum da tekrar başlayacağım. Evet. Emmarede'ye bakın. Nefsi levvame var. Levvame demek levmeden. Kendisini kınayan. Ah niye böyle yaptım? Tüh niye yaptım ya? Bu aşama tasavvufun başlangıcı. Yani kişinin manevi hayatının başlangıcı. Biz de o yolculuğun içindeyiz. Farklı biliriz. Evet. Mulim de işte bunun kökü o. Mulim kendisini levmeden demek. Kendi kendine levme diyor. Yani neyi işaret ediyor Rabbim burada? Nefsi levvameye işaret var burada. Eğer sen nefsi levvame konumuna gelirsen, herkes kendi kategorisinde, biz kendi kategorimizdeyiz. Hazreti Yunus da Aleyhisselam da kendi kategorisinde nefsi levvamede. Ne yapıyor Allahu Teala ona? Farklı bir zuhurat açıyor. Çünkü levme diyor. Ondan sonra da işte bu levmden sonra da ondan sonraki nefis aşamalarında da işte Hazreti Yunus'un balığın karnında gördüğü müşahedeler gibi farklı bir süreç oluyor. Zorluklar oluyor belki, balığın karnında girmek zuhurati olarak ne kadar zor. Ama sonuç itibariyle senin eğitildiğin, idrakına sebep olan, kemaliyet level atladığın yani seviye atladığın ve sonra ne yapıyor? Karaya atıyor. Karaya atarak bir anlamda kurtarıldığın da bir şeyin vesilesi oluyor. Burada yine kitaplardan gelen bir şeyle Hazreti Lut'un hanımı var ya, imratı vehile. Ona da neyse emmarenin temsilcisi diyorlar. Yani kötülüğü emreden nefis ya. O da Hazreti Lut'un bir peygamberin hanımı, seyyidesi olmasına rağmen nefsi ona hep kötülüğü emretti. Burada da hani hemen bir önceki kıssadaydı ya. Bak burada nefsi levvame. Nefsi emmarede olursan helak olursun. Nefsi levvamede olursan balıkla beraber Allah seni zulümatlardan, denizden bile kurtarır. Farklı bir statüyle yine yaşantına devam edersin şeklinde bir açıklama var. Bunu da size söylemek istedim. Yine kitaplardan bir şey var. Bu cumartesi günü dün arkadaşlar da burada şematik olarak açıkladı. Sırat-ı müstakim denilen bir olay var. Sırat-ı müstakim çok saatlerce konuşulabilecek olay. Ama ne var? Bir kişiyle bulunduğu yerle karşısındaki arasında en kısa yol sırat-ı müstakim. Yani en kısası. Yani eğri değil. Mustakimin zıttı eğri. İvaca. Hani eğrilik bölük yok. Dümdüz yani. Mesela şu an kolum müstakim. Şimdi bak şu müstakim değil. Düz. Yani aslında kullar ile Allah arasında dümdüz bir çizgi olmalı. Ve bunu yaşantılarında göstermeli. Ama bizim yaptığımız hatalardan ötürü bu dümdüz olmuyor. Bu şekilde gidiyor. Hele benimki bu tarafa gidiyorsun, sonra yolu kaybediyorsun, geri geliyorsun falan. Hani benimki biraz karmaşık olarak oldu. Peki peygamberlerde ne? Bakın peygamber Hazreti Yunus'ta da şöyle çizersek bu tebliğ edecek, kabilesi de kabul edecek hidayeti, hayat bitecek değil mi bu? Ama ne yapıyor burada? Bak sırat-ı müstakim değişti. Kendi cüz'i iradesini külli iradeden farklı kullanarak çalıştı. Burada bak aşağı doğru bir çizgi oluştu. Niye oldu burası? Gemi. Orada ama ne yaptı? Kura çekildi. Orada da bir zuhurat. Balık. Balığın karnında kafasını değiştirdi. Yani idrak etti, Allah'ın idrak ettirmesiyle. Tekrar bak karaya çıktı. Yani yine sırat-ı müstakime oturdu. Ama oturtuldu bir anlamda. Yani iki tane deni vasıtayla sırat-ı müstakimin değiştirmesiyle sırat-ı müstakimden ayrıldı, o düz çizgi artık çizgi olmadı, değişti. Ama yine nihayetinde tabii peygamber desteği olmasıyla beraber de ne oldu? Şeyine oturdu. Yani işte biz de fincancı katırlarını ürkütmediğimizde o yol aslında dümdüz. Ama bizim yanlış tercihlerimiz onu böyle dolambaçlı, kalp şeyi gibi böyle uzatıyor. Ama nihayetinde biz ne istiyoruz? Hüsnül hatime istiyoruz. Hüsnül hatime ne? Sonun iyi olması. Sonun başarılı olması. Allah-u Teala inşallah bu şeylerden olur. Şimdi bu hikayelerde bir peygamberden bahsediliyor. Benim peygamber Allah'ın desteği. Ama neyi anlatıyor Allah-u Teala? Yani peygamberin bir Allah'ı kısmı var, destek, risaletin olduğu, desteğin olduğu, bir de kul kısmı var. İnsan kısmı, yani beşeriyet kısmı. Beşeriyet kısmı hata yapabilir. Buna kitaplarda ismet sıfatı deniyor. Yaptığı hatalara da zelle deniyor. Yani bizim gibi olmuyor onların. Yani ne kadar yaparsa yapsın, bir peygamberin yaptığı hata bizim yaptığımız kadar olmuyor. Bir destekli var. Bunlarda iki tane görüş var. O hoşuma gitti. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi insanlar peygamberlerin sadece beşer insan yönüne bakıyorlar. Yani o hatayıları yiyor, içiyor, dolaşıyor ya. Diyor ki ya bu bizden farklı değil ki. Ben buna niye tabi olayım? Hani ayet-i kerimede var ya gökten melekler inmeli değil miydi? Hani bizim tabi olacağımız. Bu bizim için yiyor, içiyor yani. Ben niye tabi oluyum? Bu bir tarafta, diğer tarafta da böyle keramet, mucize, olağanüstü olaylar olduğu zaman da diyor ki ya bu ben bunun yaşadığı gibi nasıl yaşayayım? Bu sefer de ne oluyor? Erişilmez, yaşanılmaz oluyor. İkisi de hataya götürüyor. İnsan olarak gördüğünde de hata. Yani şeyde işte bu hata yapıyor baksana şey yapıyor. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bile bazı Abese suresinde falan bazı İkazlar olmuş. Ayet-i Kerime'ye niye giriyor? Mesela Kur'an'ın insan kelamı olmadığı ile ilgili bu, verilen örneklerden de birisi bu. Eğer bunu yazan kişi haşa bir insansa Peygamber Efendimiz'e neden kendisini zor duruma bırakacak bir şeyi Kur'an'ın içerisinde tutuyor ki? Güzel bir mantık bu. Neden Hazreti Yunus anlatılıyor? İşte hatalı ama diyor beşeri kısmı o. Ama bir de peygamber Allah destekli kısmı var. İşte bu ikisiyle bunu beraber değerlendirmek lazım. Bitmedi. Ezan okunuyor şu an. Güzel de oldu aslında. Yani küçücük bir kıssa ama içerisinde ne hikmetler barındırıyor. Yani bizim aklımız ne ki? Bizim ilmimiz ne ki? Bununla bile 3 haftadır konuşuyoruz. Daha konuşuruz. Allah-u Teala'nın bu ilim denizi içerisinde bunlar nedir? Allah-u Teala bizlere daha belaların olmadığı güzel yaşantımızda. Yani sağlıkta, bollukta da Allah'ı anan, bir şekilde başımıza musibet gelirse ki onlar da bizim yaptıklarımız sebebiyledir. İsabet edenler bizim ellerimizle yaptıklarımız sebebi içerisindedir. Bu durumda da Allah'ı sürekli tesbih eden, zikreden kullarından eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. El Fatiha.